Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısında yer alan yazıları paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz, derginin gençlerle soru-cevap bölümünde yer bulan muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin imzasını taşıyan Gönüllerin Fethi, Evvela Kendi Gönlünü İhya Etmekle Başlar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Muhterem efendim, Mayıs ayı denince gönlümüze hemen İstanbul ve fetih düşüyor. Ecdadımız beldelerin fethini gönüllerin fethiyle mezcetmeye muvaffak olmuş. Bugünse öz vatanımızda dahi gönüllerin yeniden fethine ihtiyaç olduğu açıkça görülüyor. Acaba bugün gönüllerin fethi için neler yapmalıyız? Bu hususta bizlere ne tavsiye edersiniz? Mahzun bir yüreğe ferahlık vermek, ümitsizlik karanlığına gömülmüş bir kalbe ümit ışığı olmak, küfür ve gaflet esareti altındaki bir kalbi şeytani ve nefsani prangalardan azat etmek, Rabbimizin en çok hoşnut olduğu amellerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını vakfettiği husus da gönülleri fethetmek, yani kalpleri vahiy ile buluşturmaktır. Bizlerden istenen de Efendimizin mübarek izini takip etmektir. Kendisi uyuyan başkalarını uyandıramaz denildiği gibi, başkalarının gönüllerini fethedebilmek için de evvela kendi gönlümüzü ihya etmemiz gerekiyor. Onu nefs ve şeytanın elinden kurtarmamız icap ediyor. Zira kendini inşa edemeyen başkasını inşa edemez. Boş bardakla da ikram olmaz. Peki gönlümüzün fethini nasıl gerçekleştireceğiz? Bunun da tek yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlakıyla ahlaklanmaya gayret göstermektir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün halleri her bakımdan zirve örnekler, hasletler ve güzellikler meşheridir. Öyle ki Cenab-ı Hak, "Ey Resulüm, hiç şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin," buyurarak bu hakikati teyit etmiştir. Malum olduğu üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin içine doğduğu dünya tam bir cahiliye devrine girmişti. Vicdanlar kurumuş, merhamet ve şefkat gönüllerden silinmişti. Kalpler katılıkta taşlarla yarışıyordu. Güçlüler her zaman haklı kabul edilirdi. Mehmet Akif'in sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta, dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi mısralarıyla tarif ettiği bir devirdi. Kız çocukları diri diri gömülüyordu. Ahiret telakkisi yoktu. İnsanlar bir nevi insanlığa veda etmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençliğini işte böyle bir devir ve diyarda geçirdi. Fakat ondan hiçbir zaman merhametsiz bir davranış sadır olmadı. Mübarek dilinden kalpleri incitecek bir söz asla çıkmadı. Rikkatle çarpan yüreği bütün mahlukata şefkatle doluydu. En ücra kuytuları ihya eden bir yağmur gibiydi. Yüzünde daima bir tebessüm vardı, asla yalan konuşmadı. 7'den 70'e herkes onu Muhammedül Emin diye tanıdı. Öyle ki tebliğe başlayacağı vakit Safa Tepesi'nde yüksek bir kayanın üzerinden Kureyşlilere seslenerek, "Ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız?" diye sorduğunda onlar, Efendimizin özü sözü bir, doğru dürüst ve güvenilir biri olduğuna şahitlik ederek ve hiç tereddüt etmeden, "Evet, inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Yalan söylediğini hiç duymadık," dediler. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğde bulunacağı insanlara ilk olarak şahsiyet ve karakterini tescil ettirdi. O tescilden sonra kendisinin Allah tarafından gönderilen müjdeleyici ve uyarıcı bir peygamber olduğunu ilan etti. Dolayısıyla bir müminde iki şey olacak. 1- Kendini inşa edecek, ilim, irfan ve güzel ahlakla ziynetlenecek. 2. İnsan yetiştirmenin derdinde olacak. Mümin kendini iyi yetiştirecek. Hangi vazifeyi icra ediyorsa onu ahsen, yani en güzel şekilde yapacak. Öğretmense talebesini iki cihanda mesut bir istikbale en güzel şekilde hazırlayacak. Doktorsa hastasını Allah'ın bir emaneti görecek. Tüccarsa ticaretine haram bulaştırmayacak. Daha evvel de ifade ettiğimiz gibi, insan kendini inşa etmeden başkalarını irşad edemez. Fakat kendini inşa etmekten kastımız da sırf bilgileri zihne istiflemekten ibaret değildir. Şayet öyle olsaydı, Rabbimiz ayet-i kerimede bildikleriyle amel etmeyen Beni İsrail alimleri için kitap yüklü merkepler ifadesini kullanmazdı. Asıl mühim olan zihne nakşedilen bilgilerin kalben de hazmedilmesi, hayata geçirilerek şahsiyete intikal ettirilmesidir. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'a yakınlıkta merhale kat edebilmektir. Mevlana Hazretleri bir kütüphane hacmindeki bilgilere zihnen hakim olduğu devreyi hamdım diyerek tarif ediyor. Bu bilgileri kalben hazmettikten sonra da yandım ve piştim buyuruyor. Bugün kendi gönlünü inşa edememiş niceleri yalan konuşmanın haram olduğunu biliyorlar fakat küçücük bir menfaat uğruna yalana meyletmekten çekinmiyorlar. Faizin haram olduğunu biliyorlar fakat ondan gereği gibi sakınmıyorlar. Büyüklük taslamanın, kibirlenmenin şeytani bir vasıf olduğunu biliyorlar fakat insanları küçümsemekten kaçınmıyorlar. Bu da gösteriyor ki aldıkları eğitimin maneviyat tarafı noksan. Bu sebeple de vicdanlar taşlaşmış. Bugün Gazze'de görüyoruz bunu. Dünyevi tahsilde ileri olduğu düşünülen bazı ülkeler ve yüksek tahsilli bir takım şahıslar bu katliama göz yumuyor, hatta destek çıkıyor. Demek ki insan vahyin nurundan, hak dinin irşadından uzaklaştıkça insanlıktan, medeniyetten, hak, hukuk, vicdan, insaf ve izandan da uzaklaşıyor. Dolayısıyla gönüllerin vahiy ile buluşması, ilahi hakikatlerle müzeyyen olması ve faziletlerle donanması şart. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu keyfiyette insanlar yetiştirebilmek için var gücüyle gayret etti. Onun tek derdi insanları ateşten kurtarmaktı. Bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Benimle sizin durumunuz şuna benzer. Bir adam ateş yakar, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onlara mani olmaya çalışır ancak hayvanlar galebe çalarak pek çoğu ateşe düşerler. Ben ateşe düşmemeniz için sizi belinizden, kemerinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe atılmak için koşuyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gönülleri Allah'la buluşturabilmek için onları daima tefekküre yönlendirdi. Güzel ahlakta bizzat numune oldu. Aç bir insan gördüğünde adeta kendi açlığını unuttu. Evvela onu doyurmanın derdine düştü. Kendini bütün insanlıktan mesul gördü. Ben her mümine, kendi nefsinden daha ileriyim, daha yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa, o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç veya yetimler bırakırsa, o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir, buyurdu. Hasta komşusunu ziyarete gitti, hal hatır sordu. Huzuruna bir defasında ihtiyaç sahibi oldukları her hallerinden belli olan perişan bir kabile gelmişti. Onları görünce mübarek gönlü mahzun oldu. Efendimizin yüzünün rengi değişti. Hemen ashabını topladı. O muhtaçların ihtiyaçlarını gidermenin derdine düştü. Efendimiz'e büyük miktarda ganimetler gelirdi. Bunları dağıtmadan da huzur bulamazdı. Rabbimiz, müminin sadece kendi menfaatini düşünmesini istemiyor. Mümini mümine zimmetliyor. Bizler de kendimizi daima etrafımızdan mesul bileceğiz. Dostlarımızdan birinin bir derdi olduğunda onu bizler de dert edineceğiz. Yanımızda namazını aksatan bir kardeşimiz varsa onun bu hali bizim de yüreğimizi yakacak. Ahlaki zaafları olan bir arkadaşımız varsa gönül kırmadan onun bu zaafını gidermenin gayretinde olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi muhatabımızın ahiretini kurtarma azminde olacağız. Tatlı sözlerle ikaz edeceğiz, gönüllere diken batırmayacağız. Peygamber Efendimizin gönülleri nasıl fethettiğini gösteren sayısız misallerden biri şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir genç gelerek zina etmek için izin istiyor. Efendimiz ona böyle bir şeyi kendi akrabaları için isteyip istemeyeceğini soruyor evvela. Genci düşünmeye sevk ediyor. Genç, "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ya Resulallah." cevabını verince, "Diğer insanlar da böyle bir şeyi istemezler." buyuruyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek elini gencin üzerine koyup "Allah'ım bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle" diye dua ediyor. Genç bundan sonra böyle bir şeye asla tevessül etmiyor. Mümin günaha olan nefreti günahkâra taşımayacak. İman nimetinden mahrumlara veya nefsani zaaflara kapılmış olanlara rahmet lisanıyla yaklaşarak evvela gönüllerini fethedecek. Bugün de nice insan zahiren güllük gülistanlıkta yaşıyor gibi görünse de manen büyük bir ateşin içinde yanıyor. Belki bir veya birkaç tane fakülte bitiriyor fakat Cenab-ı Hakk'ı gereği gibi tanımıyor. Niçin dünyaya geldi, kimin mülkünde yaşıyor, kimin verdiği gıdayla rızıklanmakta, kainattaki son derece hassas nizam kime ve niçin hazırlandı, geliş niye, gidiş nereye farkında değil. Böyle bir gaflet devrinde gönülleri fethetme gayretleri hem büyük bir mesuliyettir hem de yüksek bir ecir vesilesidir. Nitekim Cenab-ı Hak ayette, Mekke fethinden evvel yapılan cihat ve infakla fetihten sonra yapılan cihat ve infakın aynı kıymette olmadığını bildiriyor. Günümüz dünyası adeta Mekke fethinden evvelki duruma döndü. Yeryüzünde modern bir cahiliye hüküm sürüyor. Bu sebeple bugün de imanlı bir nesil yetiştirebilme hizmetleri çok mühim. Gerek kendi gönlümüzü inşa ve ihya etmemiz, gerekse başka gönülleri fethetme gayretinde olmamız, iç huzurumuz, günümüz tabiriyle psikolojimiz için de çok faydalı ve lüzumludur. Bakın bugün maddi refahın zirvesindeki Avrupa ve Amerika'da intihar hadiseleri çok fazla. İç dünyasındaki huzursuzluğu bastırabilmek için insanlar alkol ve narkotik de beyinlerini uyuşturuyor. Bir takım dünyevi sıkıntılarla karşılaşınca hemen intihara meylediyor. Buna mukabil Gazze'de intihar eden var mı? Evi bombalanıyor, malı gidiyor, evladı gidiyor, kendisi yaralanıyor, uzuvlarını kaybediyor, bütün imkanları elinden alınıyor fakat intihar etmiyor. Niçin? Çünkü iman her zorluğu bertaraf ediyor. İmanın ruhlara verdiği mukavemet bütün acıları bastırıyor. Demek ki mühim olan imanlı ve yüksek keyfiyetli nesiller yetiştirebilmektir. En büyük hizmet de ruhlara ve gönüllere iman aşısı yapabilmek, manen boğulmak üzere olanlara can kurtaran simidi atabilmektir. Zira mümin, ebedi kurtuluşunun başkalarının da kurtuluşuna hizmet etmekten geçtiğini bilen kimsedir. Rabbimiz cümlemize bu şuur ve gayreti lütfeylesin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönüllerin Fethi, Evvela Kendi Gönlünü İhya Etmekle Başlar başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, Muhammed Yazıcı imzalı Fudayl bin İyaz'la baş başa "Sen Allah katında övülmeye bak, kimse seni bilmese de olur" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Alimden çok sufi tesmiyesi daha uygun Fudayl bin İyaz için. Hicri 107'de Semerkant'ta başlayıp 187'de Mekke'de noktalanan hayatında dönüm noktası bir cariyeye aşık olduğu dönemde yaşadığı hadisedir. Yol kesicilik ve soygunculuk yaptığı eski yaşantısında bir cariyeye aşıktır ve bir gün sevgilisinin evinin duvarına tırmanırken etrafta okunan şu ayeti duyar. İman edenlerin Allah'ı anma ve ondan inen Hak Kur'an sebebiyle kalplerinin ürpermesi zamanı daha gelmedi mi? Hadid 16. Bu andan itibaren yeni bir sayfa açar hayatında ve İmam Şafii, Bişrel Hafi ve Kuteybe bin Said gibi temeyyüz etmiş simaları etkileyen bir züht ehline dönüşür. Şahsen üstad gibilerinde beni en çok cezbeden husus, ne ilmi derinlikleri ne hayat tecrübeleri değil, onların yoğun vera ve haşyet hallerinin dillerine döktüğü hikmet. Rabbimiz bizi de uğruna tacu tahtın terk edeceği muhabbeti ilahi yoluna ram eylesin. Ayakta kalmayın, buyurun içeriye. Efendim, Abdullah İbni Mübarek'e ve İmam Malik'e yazdığınız mektuplarda dikkatimi çeken bir nokta vardı. Buradan başlasak, insanlardan biraz uzak durmayı, uzdet ve halvet halini niye bu kadar önemli görüyorsunuz? Bunun için bana sabrı öğreten bir hadiseyi paylaşmam gerek. Doğrusu sabrı küçük bir çocuktan öğrendim. Bir gün mescide giderken evde çocuğunu döven bir kadına rastladım. Çocuk feryatlar eşliğinde kapıyı açıp dışarı kaçtı. Annesi de kapıyı arkasından kilitledi. Döndüğümde çocukla tekrar karşılaştım. Evin kapı eşiğinde uyumuştu. Annesinden şefkat dilenen bir hali vardı. Bunun üzerine annenin kalbi yumuşadı ve kapıyı açıp çocuğu içeri aldı. Bu olay nasıl etkiledi sizi, neler çıkardınız? Hıçkıra hıçkıra ağladım tabii gördüklerim karşısında. Sübhanallah. Demek kul Allah Azze ve Celle'nin kapısında sabırlı olsa Allah ona kapıyı açacak. Evet, samimi ve ısrarcı olmak gerekiyor. Çok doğru. Ebu Derda'nın ne dediğini bilmez misin? Duada ciddi olun. Çünkü ısrarla çalınan kapının açılması umudur. Diyelim kesin kabul edilecek tek bir dua hakkınız var. Kim için kullanırdınız? Tek hakkım olsaydı idareci için dua ederdim. Neden kendiniz için değil? Kendim için dua ettiğimde faydası benimle sınırlı kalırdı. İdareci için dua ettiğimde onun ıslahı, bütün kulların ve şehirlerin ıslahı demektir. Yeri gelmişken Allah'tan istemekle ilgili sana bir şey söyleyeyim mi? Elbette dinliyorum. Bu dünya ve içindekilerden daha değerli bir söz. Vallahi eğer Allah tüm insanları kalbinden çıkardığını bilseydi sana her istediğini verirdi. Yani mesele kalbinin sadece Allah'a bağlanmasında bitiyor. Anladığım kadarıyla Allah'la yalnız kalma durumu bu. İnsanlar araya girince ne düşünüyorsunuz gündelik hayatta? Düşünme değil. Hiçbir tat ve rahat bulamıyorum Rabbimle evimde baş başa kalmayınca. En nihayet ezan okunacak ve evden mecburen çıkacaksınız. Ezan sesi duyduğumda inna lillahi ve inna ileyhi raciun, kuşkusuz biz Allah'a aidiz ve yine ona döneceğiz dedim bazen. Çünkü kaçınılmaz olarak insanlarla karşılaşacağım ve beni Rabbimden alıkoyacaklar. Bundan hoşlanmıyorum. Hiç tanınmayan biri mi olayım yani? Yapabiliyorsan ol tabii. Allah katında övgüye layık biri olduktan sonra varsın bilmesinler seni. Sana övgü düzmesinler, hatta varsın kınasın seni insanlar. Ne de olsa onları harekete geçiren şey heva ve arzuları. Bu neyi gösterir ki? Şunu demek istiyorum. İnsanları tanıdığın zaman onlardan yana rahat edersin. Ne övgüleriyle böbürlenir, ne yergileriyle kaygılanırsın. Çünkü sevgisi de, öfkesi de seri ve bir o kadar geçici varlıklardır insanlar. Kalbi neyle besleyeceğiz o zaman? Hüzün ve korkuyla. Kalbinin sükunete kavuşmasını istiyorsan, onda sadece hüzün ve korkuya yer ver. Böylelikle seni günahlardan engellesin, ateşten uzaklaştırsın. Aslında Allah'tan veya diğer varlıklardan olsun, bir korku mutlaka oluyor herkeste. Tam bu noktada Allah'tan korkarsan, kimse sana zarar veremez. Allah'tan başkasından korkanaysa, hiç kimse fayda sağlayamaz. Korkunun engellediği günahların bir ölçüsü var mı? Ölçü şudur, günah senin gözünde küçüldükçe Allah katında büyür. Senin gözünde büyüdükçe Allah katında küçülür. İyiliğin anahtarı zühttür demiştiniz bir sohbetinizde de. Onu ne olarak tanımlarsınız peki? Allah Azze ve Celle'nin kitabındaki iki cümledir zühd. Ta ki elinizden çıkanlara üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdikleriyle şımarmayasınız. Hadid 23. Zühdle alakalı son olarak bu hasletin temelini sorup diğer konuya geçeyim istiyorum. Dünyada zühdün temeli Allah Teala'dan razı olmaktır. Bu kadar. Allah dışındaki hedefleri gözetmek noktasında o zaman karşımıza riya, şirk ve ihlas kavramları çıkıyor. Üçünü şöyle ayırt edebilirsin. İnsanlardan sebep bir ameli terk etmek riyadır. Ameli insanlar için yapmaksa şirk. İşte ihlas Allah'ın seni her ikisinden kurtarmasıdır. Şeytanın burada etkili olmaması mı ihlası değerli kılıyor? Büyük oranda. Zira amellerinin en hayırlısı, en gizlisi, şeytana karşı en korunaklısı ve riyadan en uzak olanıdır. Gayet güzel oturdu kafamda, sağ olun. Az önceki takva ve zühdün sosyal hayata yansıyan yüzüne döneyim tekrar. Giriş kapısı neresidir buranın? Tevazudur. Tevazu, kimin dediğine bakmadan hakka ve hakikate boyun eğmektir. Bu geniş çerçeve diğer varlıklara karşı bizi daha duyarlı kılar. Faziletli kimseler gerçekte kendilerinde bir fazilet görmedikleri müddetçe faziletlidirler. O zaman kendimizi hiçleştiriyoruz. Aksine konumumuzu biliyoruz. Edebin başı insanın kendi kadru kıymetini bilmesidir. Bunu söylediğinizde bir ayeti hatırladım. Biz ahiret yurdunu yeryüzünde büyüklük taslamayanlara has kılarız. Kasas 83. Bense bu ayet üzerinden sana baş olma, kulak ol, bu sana yeter diyorum. Sağ olun efendim. Bu kısmı insanlara münasebete, mesela Müslümanlara eza, cefa verme konusuna uyarlasak? İlkemiz basit. Düşmanı kendinden emin olmadıkça kul takva sahiplerinden olamaz. Peki diğer Müslümanlara eziyet ve sıkıntı vermek? Bir köpeğe veya hınzıra bile eza vermen helal değilken Müslümana nasıl verebilirsin? Ölçü bu kadar mı hassas? Şöyle düşün, kul iyilik adına ne varsa yapsa, lakin tek bir tavuğa kötülük etse iyilerden olamaz. Kötü kişilerin, uhrevi açıdan bedbaht olanların özelliklerini sorsam size, bu açıdan kötü ve bahtsız insan 5 alamet taşır kendinde. Kalp katılığı, göz donukluğu, haya azlığı, dünyaya rağmen ve uzun vadeli istekler. Uzun vadeli istek derken, çünkü ölmeyecekmiş gibi hedef ve beklenti içinde olanlar mutlaka amellerini kötü ederler. Bu yüzden uzun beklentiler besleme. Kalp katılığı dediniz, bir de buna ne sebep olur? Temelde iki huy, çok uyumak ve çok yemek. Ya göz donukluğu, nasıl gözü yaşlı müminler oluruz? Sen kalpten ağla, öyle ifade etmeye alıştık. Lakin ağlamak gözlerin değil, kalbin ağlamasıdır. Nice insanın gözleri ağlar da kalbi kas katıdır. Münafıkları düşün. Çok doğru. Bir bakıma ilmiyle gösteriş yapanlar da nifak içinde oluyor. Onların bir alametinden söz edebilir miyiz? İlmiyle riya içinde olanlara dikkat et. bilgileri dağlar kadar fakat amelleri zerre miktarıdır. O yüzden bir alim affedilmeden önce 70 cahil affa uğrar. Anladım. Sözün takvasını konuşmadık. O da amelde. Kim sözlerini amelinden sayarsa ancak kendisini ilgilendiren konularda konuşur. Şu bir gerçek, takvanın en güç olanı dilin takvasıdır. Sona geldik. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak Sesli Dergi'de bu akşam Muhammed Yazıcı imzalı Fuday bin İyaz'la baş başa "Sen Allah katında övülmeye bak, kimse seni bilmese de olur" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nin Mayıs 2025 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.